Merhaba, hoş geldiniz. Ekonomik Bakış'ın yeni bölümüyle canlı yayında Ema Rafçı ile birlikte karşınızdayız. Ema, merhaba.
Merhaba.
İki haftalık boşluk. Bundan kim sorumlu?
Niye boşluk verdik ya iki hafta biz?
Ben bir hafta yoktum. Bir hafta da 29 Ekim sebebi. Bak. Piyasa kapalı, ekonomi sakinde yapmadık.
Senin söylemeni istedim. Sorumlu kim oldun?
Ama bak, hemen sorumlu aldım.
Evet.
Nasılsın, iyisin?
İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben diyelim. Çok kritik bir haftanın ilk günü yaşadık.
Ya bir de çok kritik iki hafta yaşadık. Yani hiç tahmin etmediğimiz, tahayyül edemediğimiz.
Niye yaşadık iki hafta?
Siyasi anlamda.
Evet.
Çok enteresan şeyler yaşadık.
Evet.
Biz seninle Devlet Bahçeli çıkışından önce mi sonra mı yayın yapmıştık?
Önce yaptık.
Önce evet. İşte o zaman.
Evet, doğru.
Tarihin akışı değişti yani.
Evet. Maalesef ondan önce Yeni Doğan Çetesi'ni konuşuyorduk. Son bölümünü konuşmuştuk.
Evet, aynen öyle.
Şimdi seyircilerimizin sorularını cevaplayacağız. ABD'deki seçimleri, enflasyon raporunu hepsini konuşacağız. Videoyu beğenmeni rica ederim, destek olmanı rica ederim ve başlayalım enflasyon ile. 2.88 TÜİK açıklaması.
Evet.
Tahminin, beklentinin ve isteneğinin en azından üzerinde bir enflasyon seyri var aylık bazda. Sen nasıl yaklaştın bu enflasyon verisine bugün açıklanan?
Çok yüksek. 48-58 herhalde, yanlış hatırlamıyorsam,
evet,
yıllık. Ama iyi. Yıllık artık önemli değil zaten. Oraya hiç bakmıyoruz. 2.88. Giyim ve ayakkabı şu anda önümde. Aylık %14'ün üzerinde yükselmiş. Gıda ve alkolsüz içecek yine öyle. Haberleşmede ve konut. Yani aslında bakarsan konut, konut, ulaşım hariç, ulaştırma düşük, okey. Ama onun dışındakiler bir de dar gelirli vatandaşın harcama sepetinin içinde büyük yere sahip harcamalar. Tabii burada sıkıntı hem enflasyonun yüksekliği hem de enflasyonun bu kadar yan faktörlerin kontrol altına alınmış olmasına rağmen bunca yüksek gelmesi. Yani kuru dizginliyorsunuz, petrol fiyatları bir yere gitmiyor, faizleri yüksek tutuyorsunuz, kredi genişlemesinde zaten ket var. Bunlar hepsi enflasyon sebebi diye daha önceden konuştuğumuz şeyler olmasına rağmen bir bakıyorsunuz hala enflasyon sizin koyduğunuz rehberliğin oldukça üzerinde gelmiş. Tabii ki işte efendim aylık arizi durumlar var. İşte oradan arındırdığınız zaman bir ufak tefek belli bir istediğiniz patikaya girildi falan durumu oluyor ama her ay bir sebep oluyor.
Evet,
onun için artık inandırıcılığını ve şeyi de yitirmiş durumda. Tabii ki bunun en büyük etkisi nereye oluyor? Biz nereye bakıyoruz daha çok? Faiz indirimi olacak mı olmayacak mı hikayesi? Artık 2024 faiz indirimi için bir hayal oldu. 2025 başı bile potaya girdi diyebiliriz. Zor tabii yani. Kasım
zorlama o yani, indirim tabii yapabilir. Türkiye'de hangi şartlarda faiz indirimi yapıldı?
Tabii ama bu Merkez Bankası'na yakışmaz. Yani baştan beri geldiği ve ortaya koyduğu performansa söyleme vesaire yakışmaz. Sakil durur. Ama diğer taraftan da olmaz mı dersen, yani 2024'te olmaz. Kasım enflasyonunu görmek lazım. 2024 Aralık enflasyonunu görmek lazım ki Ocak olabilir diyelim yani.
Ama tabii işte Ocak'ta da zam gelecek. Ücret zamları var gelecek.
Evet.
İşte güncelleme, vergi güncelleme zaten bugün o netleşti, değerleme oranı. 43.93 oldu. Ceza, işte vergi, harç gibi şeylerde. Onun da etkisi Ocak'ta yansımaya başlayacak.
Tabii.
Ocak, Şubat da zor.
O zaman da öyle diyeceğiz.
Berat abi yine.
Arizi evet. Şubat, Ocak'tan iyi. Mart zaten iyi diyeceğiz. Bir de bu sefer kış gelecek. Faturalar yüksek geliyor olacak. Şu olacak, bu olacak. Hadi onların devreye girmesi. Sübvansiyonlar hala devam ediyor. Yeni yılda o sübvansiyonların bir kısmı kalkabilir. Biliyorsun yeni yılda biz elektrik zamlarıyla, gaz zamlarıyla uyanmaya alışığız.
Evet.
Hatırlarsan yılbaşı akşamı belli neşeli sıvıları içip
sabah kalktığımızda
ayın biri itibariyle bir şokla hala acaba kafası mı sürüyor diye baktığımız çok fazla zam oldu. Benzer bir zam da yaşayabiliriz. Öyle olunca da ne olacak? İşte az önce senin söylediğin şey olacak. Bu sefer hadi Ocak, Şubat ayları bundan dolayı enflasyon yüksekliyor. Merak etmeyin durumu. Burada net bir şey var. Merkez Bankası beklentileri çıpalayabilmiş değil.
Tam da onu söyleyeceğim.
Sadece Merkez Bankası değil. Aynı zamanda ekonominin diğer ajanları da enflasyonla mücadeleye yeteri kadar yardımcı olmuyorlar belli ki.
Tam da onu soracaktım. Şimdi Ümit Akçay, akademisyen Ümit Akçay bizim programımıza çıkar. Bugün bir tweet attı. Buna benzer bir tweet daha önce de atmıştı. Hatta ben onunla ilgili bir yayın yapmıştım. Diyor ki döviz artmıyor, ücret baskılanıyor, küresel konjonktür iyi, iç talep zayıf. Ancak enflasyon durmuyor demiş ve bunu sebebinde firmaların işte bir fiyat belirleme gücüne ve milletin sırtını yıkan yüke bağlamış. Bu mudur? Aslında bu da tabii muhakkak biraz vardı da. Aslında vallahi, sebep hangisi?
O desem şimdi o da haksızlık olacak. Çünkü o da biraz her cenahın kendine göre ezberleri de var biraz. Yani kusura da bakmasınlar. Çünkü biz artık hani kaç üçüncü çeyrek raporlarını alıyoruz. Finansal raporlarını alıyoruz. Kar marjları falan bayağı düşük şeylerin. Şirketlerin, halka açık şirketlerin kar marjları düşük. Anekdotal olarak konuştuğumuzda da şirketler hiç memnun değil içinde bulundukları durumdan. Onun için işte diğer şeyleri baskıladık. Gridflasyon, şirketlerin yüksek kar etmesinden kaynaklı enflasyon oluyor demek de çok kolay değil. Çünkü bunu doğrulayacak elimizde veri yok. Maalesef şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum nevi şahsına münhasır olduğu için, unik olduğu için diğer daha önceki yapılan araştırmalarla üst üste de örtüşmüyor. Onun için bir şekilde de mevcut durumun neden kaynaklandığını biz açıklayamıyoruz. Merkez Bankası'ndan bekliyoruz açıkçası bunu. Merkez Bankası kurun ihracat üzerindeki etkisinin değil de işte Almanya'daki, Avrupa'daki ekonomik durumun ihracata etkisini falan anlatacağına bize bunu anlatsın yani. Az önce aynen Ümit Akçay'ın sorduğu soru bence çok yerinde. Bunlar yerinde dururken neden her ay biz %3 enflasyon yiyoruz sorusunun cevabını Merkez Bankası araştırma biriminin ortaya koyması lazım. Onu da bloğunda yayınlaması lazım. Yoksa etliye sütlüye dokunmayan konularda yayın yapmak bize bir şey yapmıyor.
Cuma günü enflasyon raporu var. Burada görür müyüz sence Merkez Bankası'nı?
Mesela çok güzel bir yer. Orada da bir sürü kutu var. Bu kutularda ben isterim mesela gıda enflasyonuna ilişkin yapısal problemlerimiz bunlardır. Ama tabii ki yapısal problemlerimiz bunlardır deyip de kenara da çekilmemek lazım. Eğer topyekün bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisindeysek ve bakanlıklar arasında bir eşgüdüm varsa, Merkez Bankası'nın böyle bir tespiti varsa, bu tespitten de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı haberdar ediyorsa, Hazine ve Maliye Bakanlığı da dönüp Tarım Bakanlığı'na neden böyle oluyor? Biz bak bunları tutuyoruz, kuru tutuyoruz. Neden hala bu kadar fiyatlar artıyor? Gıdada niye biz bu kadar enflasyon görüyoruz diye sorması lazım. Tarım Bakanlığı'nda çıkıp şundan kaynaklı olarak oluyor. Biz de böyle olmaması için şu önlemleri alıyoruz demesi lazımdı bu arada. Yani bu bugünün meselesi değil ki. İşte Mayıs seçimlerinden sonra bu işlerin yapılıyor olması lazımdı. Maalesef olmayınca yani yapısal reform dediğimiz şey bu işte aslında.
Evet. Abi yapılacak da gözükmüyor yapacağı.
Yok ya yapılacak olsa yapılır yani. Kadro sıkıntısı var.
Bir de tabii kadro sıkıntısı var. Bir de bunun tabii bu yol başka bir yol. Yani o yol gitmeye de tercih etmiyor. Sonuçta o biraz hesap vermek gibi bir şey. İşte kadrolaşmaya ilgili bir şey. Yani o topyekün bir yolculuk. O yolculuğa çıkmak istemiyor iktidar zaten.
Ben hiç kimseyi töhmet altında da bırakmak istemiyorum. Ama daha önce de defalarca benzer şeyleri bu son 20 yılda, 30 yılda, 50 yılda çok gördük. Kimlerin de bu işten nemalandığı, aralarda neler olduğu vesaire konusunu. Yani bazı yerlere de, bazı tekerlere de çomak sokulamıyor da olabilir. Mesela işte tarlada 5 lira domates, markette 50 lira. Tabii, aradaki parayı kim kazanıyor sorusunun cevabını 40 yıldır bu Türkiye'de hiç kimse vermiyor. Bu kadar zor bir soru olamaz yani. O zaman insanın aklına başka şeyler geliyor.
Bazı İtay mağaralarda var, bir sürü şeyler
tabii,
İtay
var. İtay
Kotora'da var falan. Birkaç tane seyirci sorusu cevap veririm istiyorsan bu konu üzerinden. Biraz sonra bir bağlantı yapacağız. ABD seçimlerini konuşacağız. Yorumlarınızı ve beğenmenizi rica ediyoruz. Mih Karataş demiş ki, bu konuşuyor şimdi. Mehmet Şimşek göreve geldiğindeki enflasyon ve şimdiki. Şu an daha yüksek. Mih Bey demiş ki, Mehmet Şimşek görevden alınmalı mı? Başarısız mı oldu?
Mehmet Şimşek'in ben görevden alınması gerektiğini düşünmüyorum. Başarısız olduğunu da düşünmüyorum. Yani başarısız olduğunu düşünmüyorum derken şöyle ortada bir başarısızlık var. Onu adlı adıyla ortaya koydum ama bu Mehmet Şimşek'in tek başına sorumluluk yüklenmesi gereken bir durum değil. Elinden geleni yapıyor ama Türkiye'de yapısal problemler var. Geç kalındı bir takım şeyler için ve topyekün bir şeyin yapılması için bence topyekün bir değişimin olması gerekiyor. Türkiye'deki tek problem az sonra konuşacağız ekonomik değil. Aynı zamanda siyasi bazı problemler de var. Türkiye'nin yarınına inanmayan bir yurt içi yerleşik ve yabancı yatırımcı grubu var. Ve böyle olduğu zaman da bizim kalıcı olarak ekonomide herhangi bir parametremizin düzelmesi çok zor. Çok çok zor yani.
Çok zor. Düzelmiyor zaten.
Ben umudumu bir süredir yitirmiş durumdayım yani.
Kaan Malone demiş ki dövize baskı ne zamana kadar devam eder?
Kaan Malone mu demiş? Evet. Çok iyi. Bir sürü yani böyle giderse de, şu kadroyla devam eder. bu kadroyla devam eder. Yani çünkü Merkez Bankası'nın işte Cevdet Akçay'ın bir sürü açıklaması var bununla ilgili. Açık açıklamaları var. Yani onun için onu referans ediyorum. Yoksa PPK metninde bile var. TL'nin reel olarak değerlenmesine devam edeceğiz. Bu politikayı gütmeye devam edeceğiz diyorlar. Enflasyonla mücadelede oh dedik biz bu işi hallettik demeden de ben Merkez Bankası'nın kur üzerindeki baskıyı sonlandıracağı düşüncesinde değilim.
Evet. Mustafa Bey demiş ki Şimşek ve ekibi faizi bina puan sert şekilde neden arttırmadı? Yani geçmişten bahsediyor. Onu sorayım. Bu geç kalınması mı?
Çok doğru soru.
Önemli sebeplerden
çok
birisi.
Çok faiz doğru soru. Bu soruyu böyle sorsan Mehmet Şimşek diyecek ki kardeşim faiz arttırma şeyi bizde değil ki. Merkez Bankası uhdesinde.
O zaman da başka bir başkan
onlar
vardı.
Yapmadılar. O zaman da Hafize Gaye Erkan vardı. İşte Merkez Bankası yönetimi aynı değildi. Başkan yardımcıları farklıydı. Şimdiki yardımcılar yoktu. Ve işte 17,5'a kadar bir yükseltildi. Sonra duruldu yanlış hatırlamıyorsam. O mesela bir hataydı. Ve sonuçları uzunca süre bizimle beraber kalacak bir hataydı. O bir. İkincisi vergi oranlarının bu kadar arttırılması ve nihai mala etki edecek vergi artışları, mesela o akaryakıttaki ÖTV meselesi, evet, enflasyona bir anda çok büyük katkı yaptı. İki şey saydık zaten. Üçüncüsü de kuru bir anda bıraktıktan sonra Mayıs'ta, Haziran'da çok ciddi bir kur artışı oldu hatırlarsan. Hatırlıyor musun? Mayıs seçimlerinden sonra. Yani bu kur 2023
tabii.
Mayıs. Yani Haziran'da falan olması lazım.
Esas normalleşme biraz. Dövizin
tamam
normalleşme.
Tamam da şimdi sen göreve geldikten sonra böyle bir şeyi yaparsan, bir, hepsini aynı anda yaptığın zaman o enflasyon beklentilerini dizginleyememe konusuna sen de odun atmış oluyorsun bu ateşe. Bir. İkincisi zaten dolarize olmaya ve dolarize olduk TL'ye döndükten sonra tekrar dolara dönme konusunda aşırı teşne ve hazır bir cenahı her an tetikte tutmaya itiyorsun. Çünkü eğer sen o kur artışını orada yapmamış olsaydın bu sefer sicilin temiz olacaktı ve diyecekti ki yurt içi yerleşikler bu ekonomi yönetimi geldikten sonra hiç kur artışı olmadı. Ama şimdi onu diyemiyoruz. Demek ki o yapılmasaydı acıyla şimdi diyorlar ki o yapılmasaydı dengeler bozulurdu. Şimdi bu kadar uzunca süre tutuyorsun ve olarak değerlendiriyorsun. Şimdi de bozuluyor aslında dengeler. Belki o denge bozulmasını o zaman göze alıp bunu cesaret etmek gerekiyordu. Maalesef orada tökezlemelerin hala bedelini ödüyoruz şu anda.
Bugün de başka konuda tökezliyoruz. Bunun da bedelini esasında birkaç ay sonra ödeyeceğiz. Yani şöyle bir şey var ya, şimdi ilk geldik gene dediğin gibi işte dövizi, faizde daha hızlı aksiyon olabilir halde onun bedelini bugün ödüyoruz. Bugün de başka şeyler yapıyor siyasi ve ekonomik olarak. Bunun da bedelini 3 ay sonra ödeyeceğiz. Yani
sadece biz değil çocuklarımız da ödeyecek artık. Yani hele şu siyasi konulara hiç girmiyorum. Yani ekonomik konular bir şekilde halledilir ama yani şu son birkaç haftada yaşadığımız siyasi konuların sadece biz değil bizden sonraki nesiller de bedelini ödeyecek.
Evet. Süleyman Bey bir soru sormuş, destek olmuş. Teşekkür ederim. Onun sorusundan sonra telefon bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Süleyman Bey demiş ki dolar artışını aylık yüzde kaç bekler Aralık ve Ocak aylarında? Sence dövizde ne kadar artış olur dolarda?
Şimdi %2-2,5 zaten enflasyon beklentisi var. En fazla %1-1,5 olur.
En fazla.
Evet.
Sepette daha da düşük olabilir mi? O biraz da
o
bir şeye de bağlı.
Değil ya. Euro dolar paritesine bağlı biraz. Orayı dikkate alıyorlar mı emin değilim. Çünkü mesela bu ay ben doları daha çok dikkate aldıklarını görüyorum. Bu ay mesela euro düşmesine rağmen dolar yine hala sabit kalıyor. Sepet düşüyor. Sepetin düşmesinin sebebi euronun geri gelmesi. Evet. Yoksa hadi euro düşsün diye bir şey yok. Zaten öyle bir hesaplama da yok. Euro dolar bakılıyor. Dolar TL'ye bakılıyor. Onların ikisi birbirine çarptığında Euro TL ortaya çıkıyor.
Tabii. Yani üç değişkenden ikisini konuşuyoruz. Evet. Şimdi bunu konuşmaya devam edeceğiz. Seyirci sorularımızı cevaplayacağız ama önce çok bekletmeyelim. İpek Yezdani şimdi karşımızda olacak. ABD seçimlerini konuşacağız. Türkiye etkisini konuşacağız. Ne olacak? Ne bitecek? İpek hazır mı acaba arkadaşlar? Biraz daha bekliyormuşuz. O zaman ABD seçimleri biz başlayalım. Şimdi bugün yarın, hatta bugün yarın zor da birkaç gün içerisinde ABD seçimleri netleşecek. Bizim de gözümüz kulağımız oldu dünyanın olduğu gibi. Senin önce tahmin alayım ya. Kim kazanır?
Bence Toto. O tahmin yapanlar uyduruyorlar.
Tabii biz de uyduracağız. Yani, biz de uyduracağız.
Ben gönlümden geçeni söyleyeyim. Harris'in kazanmasını isterim. Benim temsil ettiği
Amerika'da olsa vatandaş diyorsun, ona verdim.
Benim desteklediğim değerleri temsil eden aday Harris, Demokratlar. Onun için Trump'ın düşünceleriyle ve şeyiyle uzaktan yakından alakam yok.
Benim de yok.
Harris'i isterim. Ama Trump seçilirse bize de çok fazla konuşulacak konu çıkar, onu da söyleyeyim yani.
Ekonomik açıdan mı? Siyasi...
Ekonomik açıdan. Siyasi açıdan da. Uluslararası işgal
altında ama. Reyting için şey mi diyorsun?
Ekonomik açıdan evet, özellikle kanalınıza çok faydası olacağını düşünüyorum.
Hadi bakalım o zaman. O zaman Oygat Trump.
O zaman işte pragmatizmin şey, Türkiye'deki çok... şeyi.
İpek'le konuşuyoruz da çok eğlenceli ya Amerika seçimleri.
Eğlenceli ama.
Biz uzaktan olduğu için biraz da biz de.
Hatırla, önceki seçimde pandeminin tam ortasına denk gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam.
2020.
Evet. Pandeminin tam ortasıydı ve çok daha fazla ilgilenmiştik.
Evde,
yani
boş, boş.
Türkiye olarak hem de bizim gündemimiz o kadar yoğun değildi yanlış hatırlamıyorsam. Bu Berat Albayrak'ın mektupla istifası falan öncesinde miydi sonrasında mıydı? Ondan sonra o gündemimize geldi. Benzer zamanlara denk gelir yani bu işler. Ama biz bu seçimlere bence önceki seçimler kadar dikkat göstermiyoruz Türkiye'de.
Öyle miyiz?
Tabii akşam programlarının hepsinde günlerce Wisconsin, Georgia, işte Pennsylvania şey... simülasyon yapıyorlardı. Şimdi artık bizim kendi gündemimiz çok yoğun olduğu için evet, ona sıra gelmiyor.
O dost bu seçimde de yine tabii Erdoğan ve AKP iktidarı Trump'tan yana tavır aldı ama geçen seçimde dediğin gibi çok daha angaje bir şey vardı. Hatta Barış Şeref falan hani Trump'ı destekleme durumu çok daha fazlaydı. Şimdi bu sefer biraz daha az gibi ama yine tabii muhtemelen Trump istiyordu iktidar.
Bilmiyorum yani Trump'ın başkanlığı zamanında İşte bu 2018'deki Rahip Brunson krizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için ağza alınmayacak şeyler söylediğini hatırlayalım.
Evet.
Yani ekonomimizi mahvederim. Daha ağır
daha
şeyler
tatsız. Şimdi. ABD seçimi demişken Donald Trump'ın kazanma ihtimaliyle birlikte kripto piyasalar yine hareketlendi. Böyle dönemlerde kripto paralarla ilgili okuryazarımızı arttırmakta fayda var. Midas Podcast bu konuda güzel bir bölüm yayınladı. Kripto para nedir? Nerede saklanır? Ve güvenli midir? Gibi birçok sorunun cevabı bu podcast'te. Aşağıya linki bırakıyorum. İpek merhaba, duyuyor musun?
Merhaba, duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz?
Evet, biz de seni duyuyoruz. Adeta Oray TV, Oray TV koridoru gibi oluruz.
Evet, aynen. Oray TV ekibi burada toplandı. Emrah Rafçı'ya da iyi akşamlar diyorum.
İyi akşamlar. Olay TV hatırlayan 4 kişi falan vardı herhalde. 3 hafta sürmüştü çünkü şey ömrü.
O 4 kişiden 3'ü de burada zaten.
Evet. Bir de Süleyman abi.
Aynen. Diğer hatırlamak
aynen. Bu arada arkadaki dekordan dolayı özür dilerim. Evde bir takım şey koordinasyonsuzluklar oldu. Ben yeğenlerimin odasından bağlanıyorum.
Ne
o yüzden
güzel,
böyle
işte,
arkada çocuk evi falan var.
Gayet güzel, daha sempatik. İpek şimdi biz sen yokken biraz atıp tuttuk sen bağırana kadar. Sen bize son durumu özetler misin? ABD seçimlerinde artık bir hani zaten oy verme işlemi başladı. Ama artık 5 Kasım'da bu iş bitiyor. Ne durumda son anketler, son iddia ve bariz şirkette? O da çok merak ediyor, çok takip ediyor Amerika'da. Son durumu aktarır
evet
mısın?
Tabii ki. Son anketlerde iki aday da yani Kamala Harris ve Donald Trump başa baş gidiyor. Bu da aslında bize şunu işaret ediyor. Daha önceki seçimlerde demokratların adayının anketlerde önde çıktığı, 3-4 puan önde çıktığı seçimlerde sürpriz bir şekilde Cumhuriyetçi Parti'nin adayının seçildiğini gördük. Amerikan toplumu buna tanık oldu. Şimdi burada başa baş gitmeleri aslında seçimlerde Donald Trump'ın seçilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu bize gösteriyor. Fakat tabii ki sonuçta top yuvarlaktır diyeceğim. Yani seçimler sonuçlanmadan kesin bir şey dille konuşamayız. Yani ben mesele ekonomiye seçimlerle ilgili bir yazı yazmıştım bugün. Orada da belirttim. Yani ben bu seçimden benim subjektif görüşüm Donald Trump'ın bu seçimi kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Fakat tabii ki benim sözlerime güvenerek bahse girmeyin dedim. Çünkü hiçbir şey belli olmaz. Sonuçta siz eminim konuşmuşsunuzdur. Bu salıncak eyaletler denilen swing states asıl seçimin belirleyicisi olacak. Ve bu salıncak eyaletlerde de eğilimin ne yönde olduğunu biraz da aslında Hani Türkiye'de bir sessiz çoğunluk denilen bir kesim vardır ya, bu salınacak eyaletlerde de böyle bir sessiz çoğunluk kesim var ve bunlar arasında postayla oy kullanan da çok fazla seçmen bulunuyor. O yüzden de gidişatı biraz da bunlar belirleyecek diye düşünüyorum.
O zaman Trump kazanır. Bizdeki gibi işte.
Ya benim bir sorum olacak İpek.
Tabii ki.
Seçimlerin sonuçlarının işte altısında belirlenmeme ihtimali, daha da uzaması, hatta özellikle Trump kazanamazsa eğer bunun karakola kadar gitmesi, bunun işte ekonomik anlamda, bizim piyasalarımız anlamında bence en siyah kuğu olan ihtimal bu. Bu ihtimal ne kadar yüksek görüyorsun? Oyların tekrar sayılması.
Evet, böyle bir ihtimal var gerçekten. Yani bu küçük bir ihtimal değil. Yabana atılacak, hani böyle şey olur mu canım diyeceğimiz bir ihtimal değil. Trump'ın eğer özellikle de düşük bir marjla, yani 5 bin 10 bin gibi atıyorum bir oy farkıyla kaybetmesi durumunda bu yenilgiyi kabullenmeyeceği söyleniyor. Ve zaten Trump kolay yenilgiyi kabullenen bir siyasetçi değil. Daha önceki 2020 başkanlık seçimlerinin ardından da hatırlarsanız hile yapıldığını savunmuştu ve işte 6 Ocak'taki meşhur kongre baskınına zemin hazırlamıştı ve taraftarlarını sokağa çağırmıştı. Şimdi bu seçimlerde de eğer Trump düşük bir marjla kaybederse benzer bir tabloyla karşılaşabiliriz. Trump yine hile yapıldığını savunacaktır. Hatta şöyle söyleyeyim, şu anda son bir haftadır Cumhuriyetçi Parti'ye yakın olan Amerika'daki yayın organları şöyle bir yayın yapıyorlar. Eğer Trump kaybederse bu hile yapıldığı anlamına gelir şeklinde bir propagandaya başlamış durumdalar. Ve Trump kendisi de bunu zaten bu şekilde dillendirmişti. Yani ben kaybedersem bu ancak ve ancak karşı taraf hile yaparsa olur demişti. Sokak röportajları var Amerika'da çok fazla cumhuriyetçiyle yapılan. Büyük çoğunluk Trump kaybederse hile yapılır diyor. Bu çok aslında tehlikeli bir gidişat. Çünkü bu bize şunu gösteriyor. Şimdiden insanlar, seçmenlerde, Trump'ın seçmenlerinde böyle bir inanç, böyle bir yönelim başlamış durumda. Eğer Trump bu seçimlerde de yenik bir şekilde ilan edilirse, yenik bir şekilde çıkarsa taraftarlarını sokağa çağırma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. O çağırmasa bile seçimde hile yapıldığına inanan binlerce insan sokaklara çıkabilir. Bu da seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktirebilir.
Evet. Tabii bu suikast, öncesindeki suikastlar da bu iddiaları besliyor tabii. Yani bir sürecin sanki seçilmemesi için bir süreç işletine dair. Peki 2000'deki seçim gibi olur mu?
Al Gore ve George Bush'un... Al Gore Demokrat Parti'nin başkan adayıydı o zaman. George Bush da Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayıydı. Ve yaklaşık bir ay kadar o seçim sonuçları açıklanamadı. Çünkü orada da aslında önce Al Gore kazandı dendi. Daha sonra George Bush kazandı dendi. Ve aslında orada da bir takım hilelerin yapıldığı öne sürüldü. Fakat o bir ayın sonunda şöyle bir durum oldu. Demokrat Parti'nin başkan adayı Al Gore, ben dedi ülkede daha fazla karışıklık ya da iç savaş çıkmaması için kazandığım halde çekiliyorum dedi bu yarıştan. Yani aslında ben de şahsen o seçimi Al Gore'un kazanmış olduğuna inanıyorum. Fakat orada da Cumhuriyetçi Parti ve George Bush'un seçmenleri ağır bastı. Daha doğrusu bir nevi atı alan Üsküdar'ı geçti durumu oldu. O nedenle de o seçimlerde ancak bir ay sonra başkan açıklanabildi. O da Al Gore'un bu şaibeli sonucu kabul etmesi neticesinde oldu. George Bush başkan oldu. Şimdi bu seçimde, önümüzdeki seçimde Donald Trump'ın kaybetmesi durumunda Donald Trump'ın Al Gore gibi bir tavır takınacağını hiç zannetmiyorum. Siz de zannetmiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani yenilgiyi kabullenmeyecektir. Evet. Dolayısıyla eğer bu şekilde çok başa baş bir durum ortaya çıkar ve taraflar birbirini hile yapmakla suçlarsa, o zaman gerçekten önümüzde zor bir dönem var demektir.
Oyların değil, yeniden meydanlar diyorsun.
Evet, evet, maalesef bu süreç yani değil bir gün, iki gün, birkaç hafta bile sürebilir.
Benim bir tane daha sorum var. Son sorum olsun bu da. Diyelim ki Trump seçildi. Şimdi taç giyen baş akıllanır diye bir söz var. Birçok vaadi var. Yani bir kısmı da akıl almaz. Ama mesela bir tanesi Çin'den gelecek mallara %60 tarife uygulaması. Diğer ülkelerden, Avrupa Birliği'nden bile %10-20 arası bir ithalat vergisi durumu söz konusu. Bu da dahil olmak üzere sence seçilirse, seçildikten sonra seçim sürecindeki o vaatlerini ya da böyle zihni sinir projelerini uygular mı, yoksa bunlar törpülenir mi? Önceki dönemi de düşünerek soruyorum aslında.
Evet, Emrah Lafçı, aslında siz daha iyi biliyorsunuz. O önceki dönemde Çin'le ticaret savaşlarını başlattı Trump ve Amerikan ekonomisini daha içe kapalı bir ekonomi haline getirmeye çalıştı. Daha doğrusu bunu korumacılık adı altında yaptı. Amerikan ekonomisinin korunması adı altında yaptı. Şimdi genelde hiçbir siyasetçi seçimden önce söylediği sözleri ya da verdiği vaatleri koltuğa geldikten sonra birebir yapmaz. Yani Trump'ın da bu kadar keskin bir şekilde bu vaatleri yerine getireceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Çünkü her ne kadar Trump başkan bile yani seçildiği takdirde başkan bile olsa, Amerika'da Trump'ın, yani başkanın dışında başka denge ve kontrol mekanizmaları var. Başka güç odakları var. Bu kadar keskin dönüşler yapabilir mi? Çok emin değilim açıkçası. Örneğin Trump'ın ilk başkanlık döneminden bir örnek vermek istiyorum. Suriye'den askeri çekeceğiz dedi. Bir söyledi, olmadı. Pentagon çekmedi. İki söyledi, olmadı. Ve Trump'ın bütün ısrarlarına rağmen Amerikan askerleri Suriye'de aslında sayısı azalsa bile kalmaya devam etti. Bunu sadece bir örnek olarak söyledim. Dolayısıyla burada Donald Trump'ın şimdiki söylemleriyle iş başına geldikten sonraki icraatları birebir aynı olmayabilir. Ekonomi alanında da bunun böyle olduğunu düşünüyorum.
Teşekkürler.
Teşekkür İpek, çok sağ bağlandığın için.
Ben teşekkür ediyorum.
Çarşamba günü bir canlı yayınımız da olacak. Orada da seni görecek, izleyeceğimiz. Onu da söyleyelim. Eğer de Türkiye'de çarşamba günü, Türkiye saatiyet, çarşamba günü en heyecanlı gün olacak. ABD seçimleri açısından. Diyelim ve çok teşekkür ederiz.
Sabaha karşı.
Sabaha karşı.
Çok pardon. Yani büyük ihtimalle sabaha karşı. Yani 5 Kasım seçim tarihi ama Türkiye saatiyle biz bu işte salınacak eyaletlerdeki seçim sonuçlarını sabaha karşı ancak öğrenebileceğiz. Dolayısıyla 6 Kasım sabahı aslında biraz belli olacak işler. Evet.
Biz de takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.
Ben teşekkür Görüşmek ediyorum. Üzere. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
Teşekkürler. Şimdi İpek gittikten sonra seyirci sorusuyla devam edelim. Bitcoin sormuş birisi, biz izleyicimiz.
Yani sabaha karşı deyince biz sabaha karşı az önce Karl Malone'un da şeyinden Utah-Detroit maçlarını beklerken gençliğimizde, şimdi
yaşlandık işte.
Yaşlandık, Trump-Harris beklemeye başladık maalesef.
Evet, maalesef. Güzel.
Bitcoin
güzel.
Konusunu bilmiyorum hiç.
Bilmiyor musun? Yok. Yani biz, çünkü Bitcoin biliyorsun, yani sadece Elon Musk sebebiyle de.
Herkesin söylediği cümleyi söyleyeceğim ben de. Elon Musk ve Trump'ın Bitcoin'i biraz daha desteklemesi sebebiyle. Orada tek bir risk var. Hadi biraz yüksek paydadan konuşayım. Çok sert bir şekilde, sadece Bitcoin değil, Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri de dahil olmak üzere, Trump trade'i yapılmaya başlandı son bir aydır. Çok uzun bir zaman değil yani bu. 3.60'dayken faizler 4.20-4.30'lara kadar çıktı. Onun belli sebepleri var. Şimdi onlara çok girmeyeceğim detaya. Eğer tersi bir durum olursa, Harris kazanırsa, bunun çok sert geri dönüşü olabilir. Onu yani her türlü fiyatlama için söylüyorum yani.
Evet. Bir izleyicimiz demiş ki Trump kazanırsa ekonomi başına Berat Arbay'a giriyoruz.
Onu ben bundan 3 yayın önce falan söylemiş olabilirim burada.
Öyle mi?
Evet. Damatlar diplomasisi diye bir şey vardı.
O zaman vardı.
Evet. Trump'ın şimdi Berat Albayrak Trump'la Trump'ın makamında görüştü. Az bir şey mi yani şimdi? Cumhurbaşkanının Biden'la görüşemediğini ve kabul edilmediğini uzunca bir süre biliyoruz. Ama Berat Albayrak'ın zamanında Berat Albayrak'ın damadıyla bir tane ülkemizden bir başka bir iş adamı yine damatla beraber. Öyle bir damatlar diplomasi hikayesi vardı. O devreye girebilir. O çok uzak bir durum değil yani. Onu
öyle
söyleyeyim.
Mi? Evet evet. Bakalım bak heyecanlı. İyi olmaz ama heyecanlı.
O benim de aklımdaki şeylerden bir tanesi.
Evet şimdi biraz hızlanalım. ABD seçim yapıyor. Biz de seçilmiş belediye başkanlığını görevden alıyoruz. Esenyurt Belediye Başkanı biliyorsun görevden alındı. Şimdi yani şu anda cezaevinde yerine kayyum atandı. Bugün de sabah saatlerinde Mardin, Batman ve Hafeti'deki belediye başkanları aynı şekilde görevden alınarak yerine kayyum atandı. İşte CHP açıklama yapıyor, DEM açıklama yapıyor. Özellikle Esenyurt'tan sonra İYİ Parti de açıklama yaptı. Ama son bu Mardin, Batman ve Hafeti'den sonra görmedim. Belki de yapmışlardı ama sanmıyorum. Bundan 10 gün önce de 15 gün 10 gün önce de Devlet Bahçeli'nin işte Öcalan gelsin mecliste ateş keçesi siyahların bırakıldığını ilan etsin açıklaması vardı. O çok tartışıyordu. Ciddi bir savunma yaşadık 10-15 günde.
Evet.
Bir yerden bir yere. Ben etrafıma bakıyorum, izliyorum. Anlamlandırmaya çalışan çok. Yani tabii ahkam kesenler var ama onun dışında tam da bu işi gerçekten bilen uzmanlar ne olduğu, ne bittiğini ve işin nereye gideceği konusunda tam bir kararı varmış diye. Farklı senaryolar var. İşte hepsi konuşuluyor. Ama ortada bir durum var. Tabii belediye başkanları görevden alındı. Seçilmiş belediye başkanı. Hepsi de %50'nin üstünde oy almış.
Evet. Geçmiş olsun. Bir kere kayyum konusu çok antidemokratik. Onu adlandırınca yerine koyalım. Bu bir belediye başkanı görevden alınıyorsa orada belediye meclisi var. Belediye meclisi içerisinden tekrardan bir işte aynı hikaye şeyde de vardı. Eğer Ekrem İmamoğlu kalkıp da Cumhurbaşkanı tabii aday olursa İstanbul Belediyesi işte AKP'ye geçer çünkü belediye meclisinde bu konu.
Şimdi yok. O zaman.
Şimdi o zaman
hikayeyi evet
söylüyorum. Bunun olması gereken şey bu. Bir kere kayyum konusu çok antidemokratik. İkincisi o az önce söylediğin o derin analizci Türkiye'deki derin analizcileri ben şimdi sahaya bekliyorum. Bundan 3 hafta önce Devlet Bahçeli'den bile bir demokrasi bayrak taşıyanı yaratmaya çalışıp bunun arkasını da Orta Doğu'daki gelişmeler, küresel gelişmeler, İsrail'in işte Hamas, Hizbullah, Lübnan, oradan Suriye, oradan Türkiye'ye gelmesiyle açıklayanlar acaba şimdi bu U dönüşünü neyle açıklayacaklar? Yani ne oldu da Orta Doğu'da en baştaki o açılım ya da süreç adına her ne dersen APO'yu davet edecek kadar meclise olan bir durumun bir hafta sonrasında kalkıp da kayyum atamaları, bu atamaların da bu zamana denk gelmesi, bu kişilerin zaten seçtirilmesi, eğer öyle bir durum varsa niye tabii seçiliyor konusu ayrıca gündemde.
Bir de Esenyurt Belediye Başkanı bayağı sabahın 5'inde kapı falan yağmış.
Evet. Yani işte Türkiye'de demokrasi var, çok güzel bir açılım var vesaire vesaire deyip Abdullah Öcalan'la bu görüşmenin çok yerinde olacağını söyleyenler ve bunu demokrasi diyenler, fikir ifade özgürlüğü diyenler bundan bir ay önce Abdullah Öcalan'a refere etseylerdi de ben onların demokrasi bayraktarlığını görseydim yani.
Mesela bundan önce öyle de.
Bundan bir ay sonra da söyleyemezler.
Tamam şimdi yarın mecliste birisi Devlet Bahçeli'nin cümlenin aynısı kursun bakalım ne
evet
oluyor.
Evet. Onun için ipiyle kuyuya inip açıklama yapmaya kalkanlar yarın bugün kendilerini çok zor durumda bulabilirler yani.
Evet. Şimdi tabii CHP buna tepki gösterdi çok sert bir şekilde. Ve artık Özgür Özel dedi ki seçim şeyini başlatıyoruz. Yani bundan sonra tek gündemimiz her şey yaptığımız her şey erken seçime yönelik olacak tüm politikalar diye. Şimdi çok ortada çok antidemokratik bir olay varken bunun için ekonomi kısmını konuşmak bence biraz çiğ kalıyor ama yine de sonuçta şunu da söylemek lazım. Yani CHP eğer bunu başarabilirse, yani bunu başarsa derse seçim gündemini, ülke gündemi haline getirebilirse ekonomi yönetimi için çok daha zor.
Bir, ben CHP'nin bir gündem belirleme yeteneğinin olmadığını düşünüyorum. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Yarın bir gün bir manevrayla alt tutulur her şey. AKP'nin bu konuda muazzam bir hem müktesebatı var, hem deneyimi var, hem elinde araçlar var, gücü var. Onun için ben onu pek gerçekçi bulmuyorum. Ama onun dışında zaten gündemi ekonomiden başka yerlere kırma konusunda CHP'nin bir şey yapmasına gerek yok. Zaten mevcut Cumhur İttifakı da bunu yapıyor. Yarın bir günde yapmaya devam edecek muhtemelen. Ve bence Türkiye'nin hiçbir zaman gündemi önümüzdeki yıllarda bir uzun vadeli yatırım, bir kalkınma vesaire bunları konuşmayacağız. Biz sürekli bu kendi iç meselelerimizde tökezlemekle maalesef meşgul olacağız. Bu artık iyice açıkça gözükmeye başladı.
Kendi neyse cümleye devam etmeyeyim. Evet. Peki kısa sonra var. Benim sorum da var. Gündem yoğun olduğu için hızlı geçelim. Bir FED ne yapar?
FED 0.25 indirecek. 25 bas.
Sonrası seçime mi bağlıyoruz?
Sonra 18 Aralık'ta bir toplantı daha var. Muhtemelen orada da bir 25 bas puanlık indirim olur.
Evet,
çünkü geçen hafta istihdam raporu da beklentilerin altında geldi. İşsizlik her ne kadar aynı kalsa da beklentilerin altında bir tarım dışı istihdam raporu geldi.
Trump kazanırsa ne olur diye haftaya bakalım. Zaten belirlenmiş olacak 3 aşağı 5 yukarı.
Aynen, onu o zaman konuşalım.
Peki İngiltere Merkez Bankası da var.
Ondan da bir aynı o şekilde bir indirim bekleniyor.
Peki şimdi geldik en önemli kısmı enflasyon raporu.
Enflasyon raporunda %38 biliyorsun enflasyon tahmini yıl sonu için. 34 alt bant, 42 üst bant. Üst bandın civarında bir yerlerde olacak denmişti ama belli ki üst bandın da üstüne çıkacak. Şimdi hal böyle olunca bunun şöyle bir sıkıntısı var. Bir kere o 38 orta noktanın yukarı doğru çekilmesi icap edecek bir. İkincisi de sizin daha yılın bitmesine 3 ay 4 ay kala yayınladığınız enflasyon raporundaki tahmininiz bile tutmazken ve bundan önceki yıllarda hep böyle olurken bir sonraki yılın asgari ücret zammını enflasyon tahmininize göre yapmaya çalışmak ne kadar adil sorusu tekrardan Cuma günü bence en fazla gündeme gelmesi sorulması.
Soracak.
Sorsalar da Merkez Bankası Başkanı diyecek ki bu bizim işimiz değil. Evet.
Mustafa Bey demiş ki Merkez Bankası rezervleri faiz indirimine başlandığı zaman eriyecek mi?
Zor soru. O faiz indiriminin ne kadar olacağına bağlı bir. İkincisi iç tüketimi ne kadar destekleyecek hareketler yapılacak ona bağlı. Kurun seviyesine bağlı. Çok bilinmeyen bir mesele. Çünkü eğer iç tüketim çok artarsa ithalatımız artacak. Bu sefer tekrardan cari açık vermeye başlayacağız. Cari açık rezervlerde olumsuz bir etki yaratacak. Bir taraftan da o dolarizasyonun tekrardan ne derecede olacağı çok önemli. Türkiye'deki insanların dövize yönelmesi Merkez Bankası rezervlerine azaltıcı etki yapıyor. Onu zaten şu anda kurun tutulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Onu canlandırmayacak şekilde faiz indirimi yapılacaktır mevcut yönetim devam ederse.
Evet, çok soru var ama 37-38 dakika oldu. Haftaya da saklayalım. Zaten bu hafta çok önemli gelişmeler var. Bakalım haftanın yorumlarısı ne oldu, ne bitti.
İki hafta ara verince çok soru birikiyor tabii.
Evet,
eğer
evet.
İşimizin başında olsaydık böyle olmazdı Semih Sakal.
Bundan sonra işimizin başındayız diyoruz ve teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya görüşmek üzere.